SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulen ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Bugünkü programda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Amerikan operasyonuyla gözaltına alınıp New York'a götürülmesini inceleyeceğiz. Ayrıca bugün Krampon İzleri serimiz var. Melbourne'deki futbol camiasının yakından tanıdığı Yusuf Hazar'la konuşuyoruz. Bize mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Ercan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Amerika'nın Başkan Maduro'yu devirmesinin ardından sürgündeki Venezuelalılar umutlu. Danimarka ve Grönland liderleri Başkan Trump'a tehditlerini durdurması çağrısı yaptı. Amerika'nın Venezuela'ya müdahalesi Türkiye'de muhalefetle iktidar arasında gerginlik çıkardı. Dünyanın birçok yerindeki Venezuelalılar, Başkan Nicolas Maduro'nun Amerikan ordusu tarafından devrilmesinin ardından umutla karışık belirsizlik hisleri içinde. Başkan Maduro bugüne kadar sık sık baskıcı bir rejim yönetmekle ve tartışmalı seçimlerde yasa dışı olarak iktidarda kalmakla suçlandı. Meksiko şehrinde yaşayan Venezuelalılar pazar günü özgürlük yazılı pankartlarla kutlama yaparken Kolombiya'daki Venezuelalılar ise siyasi değişim çağrısında bulundu ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yönlendirdiği hükümet geçişini memnuniyetle karşıladı. Meksika'da yaşayan ve evine dönmeyi umut eden bir Venezuelalı olan Gabriel Hernandez umutlu.
What comes now is the rebuilding of the country.
Şimdi ülkenin yeniden inşası lazım. Burada olan hepimiz sürgünden memleketimize dönebilir ve yeni bir ülke inşa etmek için hep birlikte çalışabiliriz diye konuştu Hernandez. Ancak bazıları da bu durumu Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yasa dışı saldırısı olarak tanımlıyor ve kınıyor. Çünkü herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımı Birleşmiş Milletler kararıyla yasaklanmış durumda. Başkan Nicolas Maduro şu anda mahkemeye çıkmak üzere New York'ta gözaltında tutuluyor. Amerika onu narko terörist olmakla suçluyor ancak Venezuela başkanı bu iddiaları reddediyor. Bu arada Amerikan Senatosu Kongre onayı olmadan Venezuela'ya daha fazla askeri harekat yapılmasının engellenip engellenemeyeceği konusunda gelecek hafta bir oylama yapmaya hazırlanıyor. Senatonun kıdemli Demokrat Partili senatörü Chuck Schumer, Trump'ın stratejisi hakkında hala cevapsız kalan birçok soru olduğunu söylüyor.
You don't treat lawlessness with other lawlessness. We have learned through the years.
Amerika bu şekilde rejim değişikliği ve ulus inşasını yapmaya çalıştığında Amerikan halkının bunun bedelini hem kanla hem de dolarla ödediğini yıllar içinde öğrendik diye konuştu Senatör Schumer. Amerikan Başkanı Donald Trump dün telefon aracılığıyla The Atlantic dergisine bir röportaj verdi. Burada Grönland'ı ihlak etme tehdidini tekrarlamasının ardından Trump'a Danimarka ve Grönland liderleri tarafından tehdidi bırakması çağrısı yapıldı. Başkan Trump dergiye savunma ihtiyaçları nedeniyle Amerika'nın Grönland'e ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu röportaj Amerika'nın Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayıp Amerika'ya getirmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Bu durum Amerika'nın Danimarka'ya bağlı olan Grönland'i zorla ele geçirmeye çalışacağı endişelerini arttırdı. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, pazar günü Instagram'da paylaştığı açıklamada Amerika'nın yakın müttefikine yönelik tehditlerini durdurması gerektiğini söyledi.
We have been a close and loyal friend of the United States for generations.
Nesiller boyu Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın ve sadık bir dostuyuz. Kuzey Atlantik'in ve özellikle Kuzey Amerika'nın güvenliği için sorumluluk aldık. İşte bu yüzden Amerika'dan gelen ve tekrar edilen bu söylemler kesinlikle kabul edilemezdir ifadesini kullandı Grönland Başbakanı. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Grönland, dünyanın en büyük adası olarak biliniyor. Bu büyük ada Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge. Adanın Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki stratejik konumu onu Amerika'nın balistik füze savunma sistemi için kilit bir konuma dönüştürüyor. Ayrıca adanın mineral zenginliği onu Amerika'nın Çin ihracatına olan bağımlılığını azaltabilecek özelliklere sahip olması nedeniyle cazip kılıyor. New South Wales'te vergi mükelleflerinin yasal olarak bu paraya hak kazanan kişilerle iletişime geçmemiş işletmelerden 300 milyon dolarlık alacağı beklemede. Bu 300 milyon dolarlık meblağ New South Wales Gelir İdaresi tarafından yönetiliyor ve içerisinde fazla ödemeler, nakde çevrilmemiş çekler, temettüler, iadeler ve bireylere borçlu olunan diğer meblağları içeriyor. Sydney ve Doğu mahalleleri yasal olarak alınmayı bekleyen 91 milyon dolardan fazla meblağla bu konuda birinci sırada. New South Wales bakanlarından Courtney Hussos, mümkün olduğunca çok miktarın hak sahiplerine ödenmesini sağlamak istediğini söyledi. Hükümet paranın sahiplerine daha çabuk geri verilmesini sağlamak için işletmelerin vergi dairesine bildirimde bulunma süresini 6 yıldan 2 yıla indirdi. Avustralyalı ebeveynler kaç gün çalıştıklarına veya kaç gün okula gittiklerine bakılmaksızın haftada en az 3 gün devlet subvansiyonlu çocuk bakımı garantisi almaya başlıyor. 3 gün garanti olarak adlandırılan bu yasa ilk olarak Başbakan Anthony Albanese tarafından 2024 yılının Aralık ayında önceki hükümetin 530 bin dolara kadar kazanan ailelere sübvansiyon sağlayan yardımının yerini almak üzere duyurulmuştu. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren bu değişiklik şimdi 100 bin ailenin daha ek bakım günlerine hak kazandığı anlamına geliyor. Yunanistan'da yaşanan ciddi bir telekomünikasyon arızası ülke genelinde hava trafiğini neredeyse felç etti. Devlet yayıncısı ERT'nin Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'ne dayandırdığı habere göre arıza pazar günü hava ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Ayrıca arıza nedeniyle Yunanistan'a iniş yapamayan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arızanın Atina ve Selanik'teki uluslararası havalimanları da dahil olmak üzere ülke genelindeki tüm havalimanlarını etkilediği bildirildi. Avustralya'nın büyük bölümünde şiddetli sıcak hava dalgası uyarısı veriliyor. Önümüzdeki günlerde en az 5 eyalette sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji Bürosu, New South Wales, Victoria, Batı Avustralya, Güney Avustralya, Tazmanya ve Avustralya başkent bölgesinin bazı bölgeleri için aşırı sıcaklık uyarısı yayınladı. Özellikle yaşlılar, bebekler, hamile ve emziren annelerle hali hazırda rahatsızlıkları olanların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Türkiye haberlerine geçelim. Amerika'nın Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak New York'a getirmesi ve sonrasında da Trump'ın Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi Türkiye'de iktidar muhalefet ilişkilerinin yeni bir gerginlik konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde hem 2025 yılına ilişkin değerlendirmeler yaptı hem de 2026'dan beklentilerini anlattı.
Aralık ayında geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusu. Önceki yıla kıyasla %4,5 artan mal ihracatımız, dikkatinizi çekiyorum, toplam 273,4 milyar dolara ulaştı.
Erdoğan konuşmasında dış politikaya da değindi. Ancak en son 2022'de Türkiye'yi ziyaret eden ve 2023'te yemin törenine katıldığı Maduro'dan bahsetmedi. Dışişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yayınladığı yazılı açıklamasında olayları izliyoruz diyerek taraflara itidal tavsiye etti. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Maduro ile olan dostluğunu hatırlattı.
Dünyaya sesleniyorum. Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek. Bugün Erdoğan'ın her lafı yiyip sustuğu, Trump'ın Venezuela'ya darbesine, Maduro'yu alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika-Venezuela olayı üzerine suskunluğu ile ilgili sözlerine yanıt Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Venezuela Devlet Başkanı'nın Amerika'ya götürülmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınmasının ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz diye yazdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro'ya yönelik operasyon karşısındaki suskunluğuna ilişkin sözlerine karşılık CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir ifadesini kullandı. Amerika'nın müdahalesine sert bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik girişimi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle karşılaştırdı. Bahçeli, CNN Türk Televizyonu'na yolladığı yazılı açıklamasında 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle sonuç alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir yöntemi devreye sokmuştur ifadelerini kullandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz'da durduğumuz yerdeyiz diyerek Bahçeli'ye açık destek verdi. Öte yandan New York Times gazetesi Amerika'nın Maduro'ya görevden ayrılarak Türkiye'ye sürgüne gitmesi yönünde teklif yaptığını ancak bu teklifin Maduro tarafından reddedildiğini yazdı. Amerika'nın Venezuela'ya yönelik müdahalesi İstanbul ve Ankara'da protesto edildi. Türkiye'de yılbaşının ertesi günü başlayan soğuk hava sistemi ve kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bazı il ve ilçelerde bugün eğitime kar nedeniyle ara verildi. Hava sıcaklıkları rekor seviyelerde düşmüş durumda. Ardahan'ın Göle ilçesi cumartesi gecesi sıfırın altında 39,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Erzurum'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. İsviçre'de kayak merkezi Crans-Montana'daki bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürerken polis yangında hayatını kaybeden 40 kişi arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Yılbaşı gecesi Crans-Montana'daki Le Castellation adlı barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmişti. Döviz kuruna bakalım. 5 Ocak döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 28 lira 77 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 57 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, bültenimizde duyurduğumuz aşırı sıcakların bir gün öncesinde Avustralya'da tam bir yaz günü yaşanıyor. Belli başlı kentlerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. Başkent Canberra yağışlı 30 derece, Sydney parçalı bulutlu 28, Melbourne genellikle güneşli 22 derece, Adelaide güneşli 31, Perth yine güneşli ve 31 derece, Hobart parçalı bulutlu 25, Brisbane'de yağmur ihtimali var 29 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve 30 derece olarak bekleniyor. SBS Türkçe'den 5 Ocak Pazartesi haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Emekli Albay Rumuzu dinleyicimiz, Amerika'nın Venezuela'da yaptığı haydutluğu şiddetle kınıyorum. Trump'ın yaptığını kınayan tüm ülkeleri kutluyor. Sesine dahi çıkarmayan ülkeleri de kınıyorum. Amerikalı Papa Leo bile Maduro'nun kaçırılmasından kaygılarını dile getirirken Müslüman ülkelerin hiçbiri açıklama gereği duymadı demiş bu dinleyicimiz. Haliyle bugünkü mesajların çoğunu Venezuela oluşturuyor. Konu Venezuela. Queensland'dan Mustafa Bey, Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Devlet Başkanı'nı yakalayıp mahkemeye çıkardı ve büyük ihtimalle suçlu bulacak Donald Trump'ın Amerika'daki petrol şirketlerinin hemen bu hafta Venezuela petrolüne alıcı olmasını istemesi yakın bir zamanda dünya pazarını etkileyeceği kesin. Venezuela halkının bu duruma sevinmesi ve ayrıca Venezuela Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye gönderdiği tonlarca altının akıbeti ne olacak hep beraber göreceğiz diyor bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, Venezuela'da yaşanan olaylar bana geçmişte okuduğum ama şu anda ismini hatırlayamadığım bir düşünürün şu sözlerini hatırlattı. Dünya denizlerinde kan kokusu almış olan köpek balıklarından çok daha tehlikeli olanı herhangi bir dünya ülkesine petrol kokusu almış olan Batı ve Amerikan emperyalizmidir diyor bu dinleyicimiz de. Vatandaş Rumuzu dinleyicimiz, Trump'ın yaptığı açık ve net haydutluk daha birkaç yıl önce insanlar birbirlerine barış, kardeşlik, mesaj, huzur mesajları atarken dileklerin olmayacağı bir kez daha anlaşıldı. Birkaç gün önce yılbaşı ile ilgili söylüyor dinleyicimiz. Bunun ancak dürüst, ahlaklı, vicdanlığı çalmayan, insanlık değerlerini üstün tutan insanları yönetimlere seçmekle olacağına inanıyorum demiş bu dinleyicimiz de. Evet, daha mesajlar var. Onları programımızın geri kalanında okumaya devam edeceğiz. Cumartesi günü Amerikan askerleri Venezuela'nın başkenti Caracas'a operasyon düzenledi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 40 yıl aradan sonra Latin Amerika'ya en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. Venezuela'ya saldırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak ülkeyi geçici olarak kendilerinin yöneteceğini duyurdu. Ve Venezuela'nın başkenti Caracas'a yapılan saldırının ardından Trump, devlet başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını doğruladı ve kendi yönetiminin Venezuela'yı kontrol altına alarak geçiş hükümeti organize edeceğini söyledi.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious.
Güvenli, düzgün ve adaletli bir geçiş sağlayana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz. Adaletli olmalı çünkü biz öyleyiz. Venezuela'nın harika insanları için barış, özgürlük ve adalet istiyoruz. Buna Amerika'da yaşayan ve evlerine dönmek isteyen Venezuelalılar da dahil diye konuştu Trump. Başkan Trump ayrıca Venezuela petrol endüstrisinin de artık Amerika'nın yönetimine geçeceğini söyledi.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world.
Amerika'nın en büyük petrol şirketleriyle oraya giderek milyarlarca dolar harcayıp dağılmış petrol endüstrisini ayağa kaldıracağız ve ülkeleri için para kazanacak hale getireceğiz diyen Başkan Trump, ayrıca gerekirse ikinci ve daha geniş bir saldırı için hazır olduklarını ifade etti. Enerji Enstitüsü isimli Londra merkezli bir araştırma firması Venezuela'nın 303 milyar varille Suudi Arabistan'dan bile fazla petrol rezervine sahip olduğunu, ancak bu petrolü çıkarıp rafine etmenin büyük maliyetleri olduğunu söylüyor. Caracas'ta ise Venezuela'nın şu andaki liderleri Amerika'yı işgalle suçlayarak halka sakin olmaları çağrısı yapıyor. Ülkede askeri birlikler devreye girdi ve olağanüstü hali ilan edildi. Kurşun geçirmez yelek giyerek televizyondan halka hitap eden İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Venezuela halkından paniğe kapılmamalarını istedi.
From this beautiful place, I ask people to stay calm.
Şu anda yüz yüze kaldığımız bu durum karşısında yönetimimize, askerimize ve siyasi liderlerimize güvenin diyen İçişleri Bakanı, kimse düşmanın işini kolaylaştırmayacak diye konuştu. Bu arada başkent etrafındaki askeri üslerden hala dumanlar tüterken bazı Venezuelalılar bu müdahalenin yıllardır süren krizi sona erdirecek siyasi değişikliği getireceğine inandığını söylüyor. Ronald Gallo isimli Caracas sakini şu anda halkın bir geçiş dönemine şahit olduğunu söylüyor.
There should be a positive change for all Venezuelans because it has been 28 years of government and now is the time for transition in this country.
Bu 28 yıllık hükümetten sonra halk için pozitif değişiklikler olmalı. Bu ülkemiz için bir geçiş dönemi. Bekleyip insanların ne diyeceklerine kulak vermeliyiz. Her şey kolayca olup bitmeli ve biz bu durumdan kurtulmalıyız artık, diyor Venezuelalı vatandaş. Ancak Venezuela'da bir diğer kesim ise Amerikan müdahalesinin sadece istikrarsızlığı derinleştireceğinden ve Venezuela içinde daha geniş bir çatışmaya yol açacağından endişe ediyor. Caracas'ta fırıncılık yapan Franklin Jimenez, Maduro'yu zorla görevden almanın durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor.
If they took him away, I think they shouldn't have done so.
Devlet Başkanı Maduro'dan söz ederek, eğer onu aldılarsa yapmamaları gerekirdi. Daha fazla iç çatışmaya neden olacaklar diyen Jimenez, bombalamalara gelince biz de sokaklara çıkıp ülkemizi savunmalıyız diye konuştu. Bu arada ülkenin geçici devlet başkanı olarak atanan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, daha sonra devlet televizyonunda Amerika'yı rejim değişikliği ve ülkenin kaynaklarını ele geçirmek için güç kullanmakla suçladı. Geçici başkan, saldırının sahte bahanelerle planlandığını söylüyor.
Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión.
We had already warned that aggression was underway under false excuses and false pretexts.
Yanlış ve sahte bahanelerle bir saldırganlığın gerçekleştiğini, maskelerin düştüğünü ve tek amacın Venezuela'da rejim değişikliği olduğu konusunda önceden uyarmıştık. Bu rejim değişikliği aynı zamanda enerji kaynaklarımızı, maden kaynaklarımızı ve doğal kaynaklarımızı ele geçirmek için yapıldı ifadesini kullandı Rodriguez. Amerika'nın Latin Amerika'ya son doğrudan askeri müdahalesi 1989 yılında gerçekleşti. O dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush, o sırada Panama Devlet Başkanı olan Manuel Noriega'yı yakalamak için işgal emri verdi. Noriega daha sonra uyuşturucu kaçakçılığı da dahil farklı suçlamalarla yargılandı. Venezuela'daki bu son operasyon küresel çapta kınamaları da beraberinde getirdi. Çin, Rusya ve İran Amerika'nın bu eylemini Venezuela egemenliğinin ihlali olarak kınadı ve bunun uluslararası hukuka göre tehlikeli bir örnek teşkil edeceğini söyledi. Başkan Trump, Amerika'nın bu tutumuna karşı çıkanların yakında Amerikan şirketlerinden petrol satın alacağını belirterek tepkileri umursamadı. Çin ve Rusya dışındaki Rusya ile işleri yoluna koyacağız. Petrol isteyen diğer ülkeler açısından biz petrol işindeyiz. Onlara petrol satacağız. Çünkü altyapıları çok kötüydü ve çok fazla petrol üretemiyorlardı. Bu yüzden biz diğer ülkelere büyük miktarda petrol satacağız diye konuştu Başkan Trump. Brezilya'da Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva saldırıların kabul edilemez olduğunu ve çizgiyi aştığını söylüyor. Küba ve Kolombiya'da müdahaleyi kınarken Fransa demokratik bir geçiş çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler ise bölgede daha geniş çaplı bir istikrarsızlık konusunda uyardı. Bu arada Başbakan Anthony Albanese tüm tarafları gerginliğin tırmanmasını önlemek için diyaloğa ve diplomasiyi desteklemeye çağırıyor. Albanese, Avustralya'nın uzun süredir Venezuela'daki insan hakları ve temel özgürlükler konusunda endişeler taşıdığını ve barışçıl ve demokratik bir geçişi destekleyeceğini söylüyor. Koalisyon lideri Susan Lee ise yaptığı açıklamada Maduro'nun yakalanmasıyla ilgili haberleri memnuniyetle karşıladı ve ülkenin yıllarca onun yönetimi altında baskı ve yolsuzlukla mücadele ettiğini vurguladı. Şimdi Maduro görevden alınmış ve Venezuela'da şaşkınlık hakimken analistler gündemde daha büyük bir riskin bulunduğu konusunda uyarıyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Mark Kincaid, Amerika'nın bir hükümeti bundan sonra ne olacağına dair net bir planı olmadan devirmiş olabileceğini söylüyor.
It would be quite possible for a new government to exert its authority.
Yeni bir hükümetin nüfusun yoğun bulunduğu yerlerde yetkisini kullanması oldukça mümkün. Fakat iç bölgelerde bu yetkisini uygulayamayabilir ve iç bölgelerde çeteler, karteller, gerillalar var diyen politik analist, yeni yönetimin şehirlere hakim olurken iç bölgelerde başarısız olma ihtimali olduğunu söylüyor. Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores şu anda New York'talar. Çift, uyuşturucu terörizmi komplosu, kokain ve silah kaçakçılığı suçları da dahil olmak üzere Amerikan federal suçlamalarıyla karşı karşıyalar. New York'taki davalar çifti üst düzey yetkilileri zenginleştiren ve Amerikan güvenliğini tehdit eden bir suç örgütünü yürütmekle suçluyor ki Maduro ve eşi bu iddiaları uzun süredir reddediyorlar. Venezuela'nın bu geçiş döneminde istikrara kavuşup kavuşmayacağı ya da Amerika'nın bile kontrol altına almakta zorlanabileceği uzun süreli bir iç çatışmaya mı sürükleneceği henüz belli değil.
Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yaptığı operasyon dünya gündeminde en ön sıralarda olmaya devam ediyor. Bu arada Venezuelalı yetkililerin aksi açıklamalarına rağmen Trump Venezuela'da yönetimin kendi elinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Hatta Kolombiya'ya da benzer bir operasyonun düzenlenebileceğini söylüyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu kokain üreticisi olarak suçlamış ve benzer bir operasyonun oraya da yapılabileceğini söylüyor. Küba'da açıklama yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Caracas'taki operasyonu sırasında 32 Küba vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı ve matem günü ilan etti bugünü. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz yine. Ali Bey, Ademoğlu'nun tarihinde şimdiye kadar Trump ve Netanyahu gibi zalim haydut katil görmemiştir diyor attığı mesajda. Necdet Çimenli Bey, Trump ne yapmaya çalışıyor? Halkın seçtiği Maduro'yu ve eşini yakalayıp ülke dışına askeri operasyonla çıkarması kabul edilemez. Söylentiye göre şimdi Trump İran'ı karıştırmayı planlıyor. Dünya barışıyor. Dünya barışıyor Trump için. Trump'a inanmak zor tabii. Sayın Erdoğan iki çok sevdiği lider için konuşmaktan çekiniyor demiş. Bu dinleyicimiz ve devam etmiş. Dünya lideri Recep daha kükremedi. Daha hele bir kükresi Maduro özel uçakla Türkiye'de bulur kendini. Kimse üzülmesin, nasıl olsa dünya liderinin kardeşi demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, Özgür Özel'i Maduro'ya yapılanlara tiyatro demesini beklerdim. Bugünden sonra Erdoğan çok korumayla geziyor diyenler hata yapar demiş Ali D. Rumuzlu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, Maduro 2012 yanlış hatırlamıyorsam tarihinden beri Venezuela'nın devlet başkanı, daha önce Hugo Chavez başkanda onun yardımcısı olarak öne çıkan bir siyasi lider. Son 10 yıldır Venezuela son derece büyük ekonomik krizle krizin pencesinde, yani dünyanın en fazla petrol rezervine, kayıtlanmış petrol rezervine sahip olan ülkesi Venezuela. Suudi Arabistan ikinci sırada aslında, Venezuela birinci sırada. Buna rağmen ekonomik kriz peşinde. Hatta bir dönem ironik bir şekilde Maduro diyetinden bahsediliyordu. Ekonomik kriz ve kıtlık yüzünden ortalama Venezuelalı 9 kilodan fazla kaybetmişti. Kilo kaybetmişti bir yıl içinde, 2010'ların ortalarına doğru. Büyük yani ve Maduro'nun devlet başkanı seçildiği en son seçimlerde, yeniden seçildiği en son seçimlerinde demokratik olmadığı, adil olmadığı yönünde çeşitli iddialar da var. Evet sayın dinleyiciler, Maduro'nun yani artık kaçırılmasına dememiz gerekiyor herhalde. Hem Amerika içinden hem de dışından büyük tepki var. Hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusunun düzenlediği bir operasyonla yakalanıp New York'a götürülmesi dünya çapında büyük tepki çekti. Venezuelalı üst düzey yetkililer Maduro'ya destek mesajları verirken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, askeri harekatı savunmaya devam ediyor. Venezuela'nın yeni geçici lideri Delcy Rodriguez, Amerikan güçlerinin cumartesi günü erken saatlerde başkent Caracas'a saldırarak askeri hedefleri bombalaması ve Başkan Maduro ile eşini esir almasının ardından Nicolas Maduro'nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ülkenin yüksek mahkemesi pazar günü aldığı bir kararla Rodriguez'i 90 günlüğüne geçici başkan olarak atadı. Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir konuşmasında Rodriguez, Maduro'ların yakalanmasını barbarlık olarak niteleyerek kınadı. ülkenin savunma konseyinin harekete geçirildiğini ve Venezuela'nın resmi olarak karşılık vereceğini söyledi.
Everything within the Constitution. We learned it from the Commander Chavez.
Komutan Chavez'den olumsuzluklar karşısında, darbeler karşısında, petrol sabotajları karşısında anayasada yer alan her şeyi kullanmayı öğrendik. Venezuela'yı savunmaya hazırız. Ulusal kalkınma için gereken doğal kaynaklarımızı savunmaya hazırız. Ülkemize, tarihimize ve adalete karşı bu silahlı saldırıyı teşvik eden aşırılık yanlılarına bunu ödeteceğiz, diyor. Venezuela Savunma Bakanı General Vladimir Padrino López, Maduro'nun güvenlik görevlilerinden birçoğunun Maduro'yu yakalama operasyonu sırasında öldürüldüğünü söyledi. López, Rodríguez'i geçici lider olarak tanıdı ve Maduro ile eşinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının jeopolitik istikrara yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
We activate throughout the entire national geographic space an imperfect popular military police.
Ulusal gücün unsurlarını emperyal saldırganlığa karşı koyma misyonunu entegre etmek ve ulusun özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlamak için tek bir savaş bloğu oluşturmak amacıyla tüm ulusal coğrafyamızda mükemmel bir halk asker polis kaynaşması içinde tam operasyonel hazırlık duruşunu harekete geçiriyoruz. Bu durum küresel düzene karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bugün Venezuela'ya karşı ise yarın herhangi bir devlete, herhangi bir ülkeye karşı olabilir, diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın yeni liderinin Amerika ile işbirliğini reddetmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. The Atlantic'e verdiği bir telefon mülakatında Trump, Venezuela'nın geçici başkanının Venezuela'nın petrol rezervlerini Amerikan yatırımını açmak da dahil olmak üzere Trump yönetiminin hedeflerini desteklememesi halinde Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyebileceğini söyledi. Daha önce Başkan Trump, Amerika'nın Venezuela'nın devasa petrol rezervlerinin kontrolünü ele almayı ve petrol altyapısına yatırım yapmak için özel Amerikan şirketlerini kullanmayı planladığını söylemişti.
We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken.
Para harcamıyoruz. Petrol şirketleri gelecek, para harcayacaklar. Açıkçası uzun zaman önce geri almamız gereken petrolü alacağız. Yer altından çok fazla para çıkacak. Tüm bunlar için ödeme alacağız. Harcadığımız her şey için ödeme alacağız. Venezuela'da önümüzdeki bir yıl içinde yaşanacakların harika şeyler olacağını ve bundan en büyük faydayı Venezuela halkının sağlayacağını düşünüyorum, diyor. Daha sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın yorumlarını biraz yumuşattı ve bunun yerine Venezuela petrolünün reform için kullanılacağını söyledi.
Ultimately, this is not about securing the oil fields. This is about ensuring that no sanctioned oil can come in and out until they make changes to the government.
Nihayetinde bu petrol sahalarını güvence altına almakla ilgili değil. Amaç tüm sektörün yönetiminde değişiklik yapılana kadar yaptırım uygulanan hiçbir petrolün çıkmamasını sağlamakla ilgili. Elimizde bir koz var. Kullandığımız ve kullanmayı planladığımız avantajlarımızı şimdiden kullanmaya başladık. Depolama kapasitelerinin nerede tükenmekte olduğunu görebilirsiniz. Değişiklik yapmazlarsa birkaç hafta içinde petrol pompalamaya başlamak zorunda kalacaklar, diyor. CBS'e verdiği demeçte Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanacağını ve görevden alınmasının Venezuelalıların yararına olacağını söyledi. Ancak hukuki uzmanlar Kongre onayı olmadan gerçekleştirilen operasyonun yasallığı konusunda soru işaretleri olduğunu dile getiriyor. Demokrat Senato azınlık lideri Chuck Schumer askeri müdahaleyi yasa dışı olarak eleştirdi.
Maduro is a horrible, horrible person. But you don't treat lawlessness with other lawlessness.
Bakın, Maduro korkunç, korkunç bir insan. Ancak kanunsuzluğu başka bir kanunsuzlukla tedavi edemezsiniz. Yıllar boyunca bu şekilde rejim değişikliği ve ulus inşası yapıldığında Amerikan halkının bunun bedelini hem kan hem de dolar olarak ödediğini öğrendik, diyor. Rubio, operasyonun yasalara uygun olarak yürütüldüğünde ve Kongre onayına gerek olmadığında ısrar ediyor.
It wasn't necessary because this was not an invasion. We didn't occupy a country. This was an arrest operation. This was a
gerekli değildi çünkü bu bir işgal değildi. Bir ülkeyi işgal etmedik. Bu bir tutuklama operasyonuydu. Bir kolluk kuvveti operasyonu. Venezuela'da FBI ajanları tarafından tutuklandı diyor. Dünyanın dört bir yanındaki liderler Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonuna kınama ve destek karışımı tepkiler verdi. İsrail, Ekvator ve Arjantin Başkan Trump'ı harekattan dolayı kutlayanlar arasında yer alırken Çin, Rusya, Brezilya, Şili, Meksika ve İspanya'da Amerika'nın uluslararası hukuka uymamasından duydukları ciddi endişeyi dile getirdi. Birleşmiş Milletler kuralları herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanılmasını yasaklıyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, askeri operasyonun hukukun tamamen göz ardı edildiğini gösterdiğini söyledi. Bugün süper güçler kelimenin tam anlamıyla her istediklerini yapıyorlar. Uluslararası hukukun varlığını ve buna uyma gerekliliğini tamamen sildiler. Seçkin Amerikan askeri birliklerinin egemen bir ülke olan Venezuela'nın başkanını kaçırmasını sadece şaşkınlıkla izleyebiliyoruz diyor. Maduro, New York'ta gözaltında tutuluyor ve Manhattan'daki federal mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak. Amerika Birleşik Devletleri onu narko terörist olmakla suçluyor ancak Venezuela Devlet Başkanı bu iddiaları reddediyor. Sayın dinleyiciler, Avustralya hükümeti de henüz pek bir açıklama yapmış değil. Hazine Bakanı Jim Chalmers yaptığı açıklamada hükümetin gelişmeleri takip ettiğini ancak Amerika'nın bu konuda hukuki açıklamasını beklediğini söylüyor. O zaman ondan sonra hukuki açıklama gelince herhangi bir karar vereceklerini belirtiyorlar.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, bu arada Venezuela'da muhalefet, hatta seçimleri kazandığı belirtilen muhalefet lideri Edmundo González, Maduro'nun kaçırılmasının ülke için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Nobel Barış Ödülü sahibi Mario Corina Machado da seçimlere, 2024 seçimlerine girmesi yasaklanmıştı. Onun yerine González seçime katılmıştı ve adil olmayan seçimlere göre en azından uluslararası olarak takip edenler seçimlerin adil olmadığını söyleyip asıl seçimleri González'in kazandığını belirtmişti. González şimdi zamanın Venezuela'nın hak ettiği bir şekilde yeniden inşası olduğunu söylüyor. Ve bu konuda gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Sayın dinleyiciler, Krampon izlerini bugün yayınlayamayacağız. Çarşamba günü yayınlayacağız. Uzunca bir bölüm, programımızda yeterince zaman yok. Şimdi bir başka bölümü size sunuyoruz. Hastaların doğru bakımı almasına yardımcı olmak için yeni bir beyin sarsıntısı kılavuzları yayınlandı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Beyin sarsıntısı tedavisi için yeni ulusal klinik kılavuzlar yayınlandı. Bu kılavuzlar doğru bakımı sağlamanın hala bir kör nokta olabileceği endişesiyle sağlık çalışanlarının hastaları daha tutarlı bir şekilde tedavi etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Sporcu bir ülkede büyümek kafaya alınan darbelerle de sonuçlanabilir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da her yıl yaklaşık çeyrek milyon kişi beyin sarsıntısı nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor ve bu da tahmini yıllık maliyeti 100 milyon dolar olan bir sağlık sorununa neden oluyor. Beyin sarsıntısı 19 yaşındaki Megan Butner'ı hem sahada hem de saha dışında takip eden bir zorluk. Hala beyin sarsıntısının tekrarlayan kalıcı semptomlarıyla birlikte yaşıyor.
Concussions I've had have been a lot of
Geçirdiğim beyin sarsıntıları süresince karşılaştığım semptomlar nedeniyle bir şeylere çarpmamdan ötürü oluşan yaralanmalardı diyen Megan Butler, çok fazla denge ve koordinasyon sorunu yaşadım. Baş ağrılarım oldu, hafıza kaybı yaşadım, uyku ve ruh hali sorunlarım oldu diye konuştu. Yerel aile hekimi veya acil servisler, insanlar bu tür bir beyin sarsıntısı yaşadığında, yani sersemlediğinde genellikle ilk başvurdukları yerdir. Ancak araştırmalar beyin sarsıntısı geçirenlerin yarısının ihtiyaç duydukları bakımı alamadığını gösteriyor. Queensland Üniversitesi'nde akademik bir pediatrik nörolog olup çocuklarda ve ergenlerde edinilmiş beyin hasarları konusunda uzmanlaşmış biri olan Profesör Karen Barlow, bilgi açığının kapatılması gerektiğini söyledi.
We found that a lot of people do fall through the cracks. So community sport or just simple falls and bad luck.
Birçok insanın gözden düştüğünü gördük. Bu yüzden toplum sporu veya basit düşmeler ve şanssızlıklar gibi konularda bilgilendirildiler ve hiçbir şey yapmamaları, evde kalmaları, karanlık bir odada bulunmamaları, egzersiz yapmamaları gibi bilgiler verildi diyen Profesör Karen Barlow, aslında şu anda bildiğimiz tüm bu şeyler beyin sarsıntısından sonra yapılması gereken yanlış şeylerdi konuştu. Profesör Barlow, Avustralya Tıp Dergisi'nde yayınlanan ve ilk tanı ve değerlendirmeyi kritik bir ilk adım olarak tanımlayan raporun yazarı. Queensland Üniversitesi araştırmacıları hastaların daha sonra hangi semptomlara dikkat etmeleri gerektiği ve semptomlar devam ederse ne zaman bir sağlık uzmanına başvurmaları gerektiği konusunda net ve yaşlarına uygun tavsiyeler almaları gerektiğini belirten kılavuzların geliştirilmesine öncülük etmiş.
Patient education is really important, and so that the people who've experienced a concussion know.
Hasta eğitimi gerçekten önemli. Böylece beyin sarsıntısı geçiren kişiler ne beklemeleri gerektiğini bilirler. İyileşme süreci nedir? Beyin sarsıntısından sonra normal semptomlar nelerdir ve bu semptomlar ne kadar sürmelidir diye soran Profesör Barlow, klinisyen daha hızlı iyileşmeleri için ne önerebilir? Ardından diyelim ki bir kişi çok şiddetli baş ağrıları çekiyorsa, bu baş ağrılarını, baş dönmesini ve ruh hali sorunlarını yönetmek için ne yapabilir? İnsanların ihtiyaç duydukları bakımı zamanında alabilmelerini sağlamak için ne yapılabilir gibi sorulara cevaplar aradı. Mind the Gap adı verilen yeni bir bakım modeli, hastalara yaralanmadan sonraki 24 saat içinde güvenli ve kademeli olarak normal aktivitelerine dönmeleri tavsiye edilebileceğini belirtiyor. Buna hafif fiziksel aktivite de dahildir. Ancak spora dönüş tavsiyeleri kişiye özel olmalı ve hastanın semptomlarına dayanmalıdır. Tedavi edilmediği takdirde bunlar kişinin işi, okul performansı ve sosyal işlevleri üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Artık bir üniversite öğrencisi olan Megan Butler artık spor yapmıyor. Ancak uzman beyin sarsıntısı bakımı sayesinde dolu dolu bir hayatın gerekleriyle başa çıkmayı öğrenmiş. Megan Butler bu yönergeler sayesinde bunun daha erişilebilir hale geleceğini umuyor.
I hope these guidelines, as we particularly it's an area of consistency. That's what the guidelines I think brings for people like me. And so I think
umarım bu kılavuzlar özellikle tutarlılık konusunda benim gibi insanlar için bunu sağlar diyen Megan Butler, bu nedenle bu açığı kapatmak adına umarım biraz daha fazla iletişim görürüz, bakımda tutarlılık görürüz ve umarım benim gibi insanlar için bu yükün biraz daha hafiflediğini görürüz diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşmaya başladık. Şimdi size Avustralya A Ligi'ndeki en son sonuçları ve bugün akşamüstü başlayacak maçı paylaşmak istiyorum. Geçen hafta sonu yapılan maçlarda sonuçlar şöyle: Auckland FC 1, Newcastle Jets 3, Western Sydney 0, MacArthur 1, Melbourne Victory 3, Perth Glory 2, Brisbane Roar 0, Wellington Phoenix 3, Melbourne City 0, Sydney FC 0 ve Adelaide United 0, Central Coast Mariners 4. Bu akşam saat 7'de MacArthur lider Auckland'la maç yapacak. Bunda iyi maç olacağı belli. MacArthur şimdilik 4. sırada. Evet sayın dinleyiciler, yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 7 Ocak 2026 çarşamba günü başlayacak saat 2'de. Venezuela ile ilgili gelişmeleri tüm diğer güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan takip edebilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.